Ayrım 15.
Arkadaşımın ailesinin yaşadığı küçük Oklahoma kasabası bu ülkedeki iki ucun arasını dolduran çoğunun iyi bir örneğiydi. Kavurucu Temmuz sıcağında asfalt yol boylarını gölgelendiren ulu ağaçlardan yaprak hışırtısı bile gelmiyordu. Yeşil çimler arasında bakımlı renk renk evler uyukluyordu. Bir tahıl merkeziydi burası. Çevresinde boy boy silolar dizilmişti. Kaldığımız 10 gün içinde akraba, komşu, berber ve kamyon sürücüsünden her büyüklükte yarım düzine çiftlik evinde konuk olup sofralarına oturdum. En ilginç bulduğum tüm ailelerin barınaktan donatıma, giysisinden besine kadar yaşamlarındaki eşitliğe yakın benzerlikti. Sanki bu yaşam eşitliği kişilik ve davranışları da etkilemişti. Berberin eşi ertesi gün katılacağı golf yarışından söz ediyor, pastacı ve çöpçü hizmet götürdüğü evlerin sahiplerini küçük adlarıyla selamlıyordu. Hepsinin çocukları aynı okullara gidiyor, herkes küçük çarşısındaki dükkanlarda her aradığını bulabiliyordu. Gelişimizin hemen peşinden kentin küçük gazetesi, dünyanın öbür ucundan bir gencin Enit'e konuk olduğunu duymuş, izlenimlerini öğrenmek için muhabir fotoğrafçısını göndermişti. Konuşmalar sırasında Amerikan mutfağını nasıl bulduğumu ve en çok hangi yemekten hoşlandığım sorulmuştu. Sonucu kestirmeden kızarmış tavuk budu ile koçağında haşlanmış tatlı mısır demiştim. Mülakatın yayınlandığı günden başlayarak davet edildiğim hemen her yerde kahvaltıdan akşam yemeğine kadar tavuk budu ve mısır koçanı kemirmiştim. Kolombiya Üniversitesi'nde izlediğim toplum bilim ve sosyal ruh bilim derslerinde en yoğun ve ateşli tartışmalara yol açan konulardan birisi buranın sınıfsız bir toplum olup olmadığıydı. Bazı araştırıcılar bulgularında tipik ve ufak ülke kasabalarında bile çeşitli sınıflar olduğunu vurguluyordu. Hatta bunlar arasında töre, inanç ve toplumsal ilişkiler açısından aşılması zor Çin setlerinin bulunduğunu ileri sürüyorlardı. Fakat belki de bilimsel duyarlılığımın yetersizliği ya da her şeyi göremediğimden ne burada ne de gezimizin ilk yönünde gidebildiğimiz öteki küçük kent ve köylerde bu sınıf sınırlarını fark edememiştim. Tersine özel girişimin kanaat hırsı ve emeği azaltma araçları, radyo, gramofonla kapıdaki arabaya kadar farklılıktan çok benzerlik yansıtıyordu. Giysiler ülke çapındaki konfeksiyon zincirlerinden alınıyor, küçük köylerde bile her şeyi satın ucuzluk simgesi bir Woolworth mağazası bulunuyordu. Dinlenmek ya da yakıt için durakladığımız ücra dağ yollarının büfelerinde bile Chicago'da üretilen sosis ve salamları yiyor, buzlu kolaları içiyorduk. Elbette her şeyin daha ucuzu ya da görkemli ve pahalısı vardı. Bana göre en önemlisi olansa Cadillac'lar ya da herkesin arabası Ford'la dolaşmak değil, hemen çoğunluğun dört tekerlek edinebilecek duruma gelmiş olmasıydı. Kısacası bu toplumun en sağlıklı yanı, iki ucun arasını dolduran geniş orta sınıf tabanıydı. Mihracilerin veya petrol şeyhlerinin altın kap arabalarının çevresini doldurup taşıran aç ve yoksul tabanı değildi bu. Üniversitede yüksek lisans çalışmalarını sürdürdüğüm son yıl içinde uluslararası ilişkilerdeki gerginlik de giderek artıyordu. Almanya'da iktidarı ele geçiren Naziler iç kargaşa ve bunalımları baskı ve tetiş yoluyla sindirmiş, gittikçe artan bir saldırganlıkla savaş yenilgisini zorla kabul ettirdiği kısıtlamaları koparmaya koyulmuştu. Hemen her gün radyolar Avrupa'daki gelişmeleri telaşla aktarıyor, Führer'in öfke, nefret ve saldırganlık yüklü sesini dinletiyordu. İngiltere Şemsiyeli Başkanı bazı ödünler vererek bu azgını yatıştırmaya uğraşıyordu. Amerika ise genellikle Atlantiklerin gerisinde gelişmeleri kararsız izliyordu. Derken Avusturya ilhak edildi ve buradan yakasını kurtarabilen Yahudiler ve muhalifler Amerika'ya akmaya başladı. İlhaktan az önce Frosch Strauss'tan bir imdat işareti almıştım. Amerika'ya göçmek istiyordu. Sıra bekleyerek kotadan göçmen giriş vizesi alabilmesinin yıllar sürebileceğini, o zaman diş işten geçer diyordu. Beklemeden giriş vizesi alabilmek için birisinin buradaki bir yıllık geçimini bankoya koyup dondurması ve göçmen bürosundan böylece giriş vizesi alması gerekiyordu. Böyle bir konuda tek dayanak Mrs. Mater olabilirdi. Bir mektupla durumu ona bildirdim. Çok şey borçlu olduğum bu hanıma sıkıntılı günlerinde destek olmak zorunu duyduğumu belirttim. Bu konuda okul müdürüyle konuşarak böyle birisi gelebildiği takdirde iş verip veremeyeceğini sordum. Bir süre sonra Mrs. Mater'den yanıt geldi. Avusturya'da tanıdığı birçok kişiden bu tür yardım dilekleri aldığını, hepsini karşılayabilmesinin zorluklarını belirtiyordu. Fakat Frosch Strauss'un bana olan yardımlarını yakından gördüğü için ona öncelik vermeye çalışacağını vaat ediyordu. O sırada da eski ev sahibim, varlıklı erkek kardeşi de eşi ve tek kızı ile New York'a canını atabilmişti. Avusturya'dayken birisi Viyana, ötekisi Karlsbad'da iki fizik tedavi kliniği vardı. Gösterişli konutları, ahçı, hizmetçi ve şoförle güdülüyordu. Telefonla beni arayıp kardeşinden mesaj getirdiklerini söyleyip yerleştikleri yerde kahve içmeye davet etti. İşi ancak üç kahve fincanları olduğundan sırayla içmek zorunda olduğumuzu söyleyip özür diledi. Doktor Viyana'nın en gözde antika mağazalarından birinin sahip olan öteki kız kardeşinin eşini kaybettiğini, kurtarabildiği değerli birkaç parçayla Küba'ya canını zor atabildiğini, orada giriş vizesi beklediğini anlattı. Bunlar Gestapo'ya yakasını kaptırıp temerküz kamplarına tıkılanların yanında canını kurtarma mutluluğunu elde edebilenlerdi. Ev sahibimin yakasını oradan vaktinde kurtarabileceğinden emin değillerdi. Yaptığım girişimleri de pek ümit verici bulmadılar. Ama çok geçmeden Mrs. Mater'in sağladığı giriş izni geldi. Haberi hemen postaladım. Yalnız yakasını vaktinde kurtarabileceği konusunda ben de tasa içindeydim. Aradan aylar geçti gitti. Ondan hiçbir ses çıkmıyordu. Üniversitedeki çalışmalarım sonuçlanmış, dönüş hazırlıklarına koyulmuştum. O sırada ondan İtalya'dan postalanmış bir kart geldi. Uzun uğraşmalardan sonra bir valiz İtalya'ya geçebildiğini, Ağustos sonlarında New York'a yetişebilmeyi umduğunu bildiriyordu. O günlerde dönüş yolunda olacağımdan onu göremeyecektim. Geldikten sonra temas kuracakları konusunda kardeşine bir mektup bırakmaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı. Bununla birlikte tehlike bölgesinden yakasını kurtarabilmesine çok sevindim. Ayrılmadan bir süre önce Mrs. Mater'in bugün bile gönlümü ısıtan başka bir ilgi ve cömertliğine tanık oldum. Beni bazı dostlarıyla tanıştırmak için birkaç bazı elçi ve senatör dostlarına tanıttı. Aralarında değerli elçimiz Münir Ertegün de vardı. O güne kadar ve ondan sonra tanıma fırsatı bulabildiğim diplomatlarımız arasında beni en çok etkileyen o olmuştu. Olgun, babacan, kültürlü, çevresindeki herkesten saygı gören bir kişiydi. Yemekten sonra kahve içilirken beni yanına oturtmuş, tabakasından özenle sardığı Bitlis tütünü sigarasını alıp içmemde ısrar etmişti. Ertesi gün kaldığım otele şoför ile büyük bir paket Türk sigarası yollamış. Kenti dolaşmam için makam arabasını kullanabileceğimi duyurmuştu. Ayrıca da ertesi gün elçilikte geçeceği öğle yemeğine davet etmişti. Mater çiftiyle ben başka elçiler de oradaydı. Memleket mutfağının en seçkin örneklerinden oluşan yemekti. Her şeyden bol bol yememde ısrar etti. Bu arada yolluk ve vize işlemlerimi de parmağımı kıpırdatmadan sonuçlandırdı. Kaldığım birkaç gün içinde bir dizi temsilci ve senatör evinde materlerle yemek yedik. Senato toplantılarını izledim. Dönüşte kendimi neredeyse ülkemin olağanüstü elçisi gibi hissediyor, olabildiğine kasılıyordum. Aynı okulda çalıştığımız bir öğretmen arkadaş da savaş tehlikelerine aldırış etmeden dönüş için yer ayırttığım İtalyan transatlantiği ile eski dünya ülkelerini kararlaştırmıştı. Bir yıl önce yabancı dil öğrenmek amacıyla bu ülkeye gelen kuzenimle birlikte dönüyordum. Tanıdık ve dostların gemide verdikleri ayrılık kokteyli çok duygulandırmıştı beni. Kameralarımızı andıran hediye paketlerinden burada ne kadar çok dost edindiğimi anlıyordum. Geçirmeye gelemeyenler bile hediye paketlerini iyi yolculuk dileklerine eklemeyi unutmamıştı. Portekiz, İspanya, Cezayir ve İtalya limanlarını uğrayarak geçen seyahat çok doyurucu olmuştu. İçim sonsuz bir güvenle doluydu. Bavullarımdan birini özenle yerleştirdiğim iki diplomamın tüm kapıları bana açacağından emin gibiydim. Neler başarabileceğimi bir an önce kestirebilmek için doktora burs önerisinden yararlanmak istememiştim. Yaş 30'u bulmuştu. Üniversitede birkaç yıl daha geçirmek geleceğin belirsizliğini uzatıp Aisley'nin kuşkularını güçlendirmekten öteye yarar sağlamayacak gibi gelmişti bana. Misafirimiz İstanbul'a birkaç gün gezdirdikten sonra Ankara yolunu tuttuk. Sayın Refik Say'dan başbakan olmuştu. Eskiden beri bana gösterdiği ilgi yüzünden her şeyin yolunda gideceği kanısındaydım. Ankara'da bir körler okulu kurmayı tasarlıyordum. Gerçekten de başbakandan yakın ve sıcak bir ilgi gördüm. Amerika'dayken tanınmış bir gazetecimizin hakkımda yazdıklarını okumuş ve memnun olmuştum. Beni hemen Sağlık Bakanı ile tanıştırıp ve yapmak istediklerim konusunda her türlü ilgi ve desteği göstermesini rica etti. İyi bir tesadüf olarak özel kalem müdürlüğünde liseden bir sınıf arkadaşım yapıyordu. Makam arabalarından birini bize tahsis ederek konuğumuzu iyice gezdirip eğlendirmemize kadar düşünmüşlerdi. O bu ilgiden benden de öte etkilenmişti. Başbakan arabasında dolaştığımızı herkese yazdığını söyleyip duruyordu. Sağlık Bakanı'na düşündüklerimi etraflıca aktarmaya uğraştım. Beni sabırla dinledi. Sonra bu önerileri kapsamlı bir rapor haline dönüştürmemi, bunu işleme koyarak harekete geçeceklerini vaat etti. Yıllardır görmediğim aile özlemimi gidermeye fırsat vererek 4-5 hafta sonra raporla birlikte kendini görmeye gelmemi söyledi. Her şeyi olmuş bitmiş sayarak Güneydoğu Katarı'na binip evin yolunu tuttum. 14. Bölüm Kör Dövüşü. Eve dönüşümün ilk 5-10 günü hoş geldin tören ve şölenleriyle geçip gitmişti. O sırada Hitler de Danzig koridoru bombasını uluslararası arenaya sürükleyip fitilini tutuşturmuştu. Her an patlaması beklenen savaş patlamadan yol arkadaşım da ülkesine geri dönmeyi kararlaştırmıştı. Ancak onu yola vurduktan sonra rapor işine sarılabildim. Bunun elden geldiğince etkili ve inandırıcı olmasını istiyordum. Bunun için de ülkedeki körlük sorununun nedenlerini, sayıları bu durumdakilerin yaşam koşullarını iyice incelemek gerekiyordu. İlk iş Traum Savaş Örgütü Başkanı ile temas ettim. Yararlı bilgiler ve bazı yazılı kaynaklar sağladım. Son yapılan nüfus sayımında da göze batan sakatlıkların sayısal durumu da belirlenmeye çalışılmıştı. Buna ilişkin yayınları da elde ettim. Trahom ve körlüğün en yaygın olduğu bölgelerden birisi de Gaziantep'ti. Burası ve kilisteki körlerin tekeline bırakılmış hasırcı ve sepetçi çarşılarını ziyaret edip nasıl çalıştıklarını ve ne kazanabildiklerini anlamaya uğraştım. Bunların dışında dilencilik bir yana başka uğraşlarla geçimini sağlayabilen körler bulunup bulunmadığını inceledim. Nüfus sayımı sonuçları pek güvenilir değildi. Çünkü bulunan kör sayısının genel nüfus oranı ileri batı ülkelerindekinden de düşüktü. Çünkü sayım bir ölçüye göre değil, sayılanın beyanına dayanıyordu. Bunları bir araya toparladıktan sonra yazı makinesinin başına oturup çalışmaya koyuldum. Sayılar konusundaki tüm belirsizliklere rağmen o günlerde ülkemizde 3000 kadar okul öncesi ve okul çağında kör çocuk olduğu anlaşılıyordu. Bunlardan ancak 25 kadarı İzmir'deki okulun körler bölümüne devam ediyordu. Görme özürlülerin Batı ülkelerindeki 200 yıllık eğitim tarihine kısaca değindikten sonra, yalnız körlere hizmet edecek en az bir okulun kurulması gereğine, sağırlarla bir arada yetiştirilmelerinin sakıncalarına, öğretmen yetiştirme, araç gereç sağlama önerilerine kadar her yönü kapsayan 100 sayfa çevresinde bir rapor hazırladım. Nasıl olsa tümünü okumaya vakit bulamazlar diye birkaç sayfalık özet çıkarıp başına ekledim. Çalışmaları başından beri dikkatli izleyen, belge sağlamakta yardımcı olan Aizli üründen memnun gözüküyordu. Trahom Savaş Bölge Başkanı dövücü sözler söylemek inceliğini gösterdi. İş tavındayken bir an önce Ankara'ya dönüp sonuç almak için sabırsızlanıyordu. Babam da birlikte gelmeye karar verdi. Orada halıma konuk olup hemen işe koyulduk. Fakat çok geçmeden dönüşte karşılaştığım hoşgörü ve güvence havasının tümden değişikliğini kavramak zor olmadı. Alman orduları Polonya sınırını aşmış, uçakları Varşova'yı yerle bir etmeye girişmişti. Bu yetmiyormuşçasına talihsiz ülkeye kuzeyden de Kızıl Ordu saldırmış, İngiltere ve Fransa'da sözle de olsa savaşa katılmıştı. Böyle bir yeni dünya savaşı başlangıcında devlet adamlarımızın körlerin eğitim sorunlarıyla ilgilendirebilmek elbette kolay değildi. Birkaç sonuçsuz girişimden sonra Sağlık Bakanı bizi kabul etti. Anlattıklarımı dinledi. Kabine toplantısına gitmek zorunda olduğundan gereği yapılmak üzere raporumu müsteşara havale etti. Onu da ancak birkaç denemeden sonra görebildim. Savaş durumunun yeni bir okul açmaya imkan bırakmadığını, istersen beni İzmir'deki okula bir öğretmenlik kadrosuna tayin edebileceklerini belirtti. Düşünmek için birkaç gün müsaade istedim. Başbakan'a bir kez daha gözükmenin yararı olup olmayacağını anlamak istiyordum. Özel kalem müdürü arkadaşım, istersen seni birkaç dakika görüştürebilirim, ancak çok yüklü olduğunu anlattı. Gerçekten de o günlerde ülkenin var olma tasası altında bulunan bir insanın bana vakit ayırmasını istemenin uygunsuzluk ve yersizliğini düşünmemek olanaksızdı. İzmir'de geçirdiğim 4-5 ayın olumsuz anıları oraya dönmek isteğinin önünü tıkıyordu. Öğretmen olarak orada görev alıp yararlı bir iş başarabilmemin çok zor olacağını düşünüyordum. Yakınlarım boş durmaktansa orada bir ipin ucundan yapışmanın daha uygun olacağını öğütlüyordu. Düşündükleri belki de doğruydu. Fakat ben içimden oraya gidersem sanki ömür boyu orada tutsak kalacağım duygusu içindeydim. Birkaç gece yatakta dolap beygiri gibi dönerek geçirdikten sonra son şans olarak bile İzmir'i düşünmemeye karar verdim. Sayın Müsteşar'ı bir kez daha ziyaret ederek gitmek istemeyişimin nedenlerini nezaketle açıklamaya çalıştım. Ellerindeki tek imkanın bu olduğunu belirttiler. Başka bakanlıklarda iş aramamda bir sakınca olup olmadığını sordum. Hiçbir sakınca olmadığını, istersem iş buluncaya kadar Kızılay'dan bana bir miktar maddi yardım sağlayabileceğini ilave etti. Bu açıdan benim de babamın da durumu sıkışıkçaydı. Buna rağmen resmice bir kaynaktan da olsa sosyal yardımı el açmak zorunda kalmak beni iyice irkitti. Buna gerek olmadığını söyleyip ayrıldım. Babam eve dönüp bu sıkıntılı günlerin geçmesini beklemenin daha uygun olacağını söylüyordu. Bense talihimi bir de İstanbul'daki Amerikan okullarında denemek istiyordum. Birlikte oraya gittik. Tanıdık Amerikalıların aracılığı ile durumu araştırdım. Lise düzeyindeki okulların programında öğrenimime uygun düşebilecek ruh bilim ve öteki felsefe grubu derslerde öğretmen açıkları yoktu. Robert Koleji'nde de durum farksızdı. Ancak temas kurduğum yöneticilerin benim durumumda birisinin görenlere nasıl hocalık yapabileceği konusunda açığa vurmak istemedikleri bir çekingenlikleri olduğu da seziliyordu. Esasen o güne kadar geliştirdiğim beklenti ve dileklerim de sadece geçim sağlayacak bir görev bulmak yönünde değildi. El atılması gereken fakat o güne kadar ilgilenilmemiş hizmet alanlarında bir işe başlamayı istiyordum. İstanbul'daki girişimler sırasında buralarda da görev alabilmek için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı ile temas kurmam gerektiğini öğrenmiştim. Yeni kurulan Ankara Üniversitesi'nin fakülteleri, eğitim enstitüleri, öğretmen okulları gibi beni kullanması mümkün olan kurumlar hep buraya bağlıydı. Esasen özel eğitim hizmetlerinden de Sağlık Bakanlığı'ndan çok onların ilgilenmesi gerektiği kanısındaydım. Ankara'ya geri döndük. Önce yeni kurulan Dil Tarih Coğrafya Fakültesi ile Gazi Eğitim Enstitüsü'nde bana göre bir iş bulunup bulunmadığını araştırdım. Fakültede hocasız, öğrencisiz bir pedagoji kürsüsü vardı. Ruh bilim ve toplum bilim kürsülerinde de öğrenimini Amerika'da yapmış, adlarını daha önce duyduğum birkaç kişi çalışıyordu. Onlardan edindiğim bilgiler, boş kürsüde maaş alıp belki araştırma yapmaktan öteye bir iş başarılamayacağı kanısına vardım. Ek görevle Gazi Eğitim Enstitüsü'nde bir süre çalışmış olan bir meslektaş, orada öğretmen okullarına meslek ders hocası ve ilköğretim müfettişi yetiştiren bir eğitim bölümünün bulunduğunu ve programına benim alanıma ilişkin dersler eklenebileceğini telkin etti. Bu bilgileri topladıktan sonra bakanla bir görüşme olanağı araştırmaya koyuldum. Babam peşimde dolaşmaktan yorulmuş gibiydi. Ara sıra eve dönüp beklemeyi önerip duruyordu. Onu tedirginlikten kurtarmak için kendini eve dönmeye ve beni bir süre daha Ankara'da yolumu aramaya bırakması için ikna ettim. Günün Milli Eğitim Bakanı Sayın Hasan Ali Yücel, İstanbul Lisesi'nde küçük sınıflarda bir süre yurttaşlık öğretmenliğimizi yapmıştı. Öğrenci olarak beni hatırlayabileceğini hiç ummuyordum. Fakat buna değinmenin yararlı olabileceğine de inanıyordum. Ancak o günlerde bakanlarla görüşebilmek zor bir sorundu. Olağanüstü meclis ve kabine toplantılarının ardı arkası kesilmiyordu. Yaptığım birkaç girişimden saatlerce beklediğim halde sonuç alamamıştım. Bu kez de talih kuşu imdadıma yetişti. Halamların üst kat kiracısı Sayın Sılan, ilişkileri çok geniş bir milletvekiliydi. Eşi boş saatlerinde bana kitap okumayı ve Ulus Gazetesi'nin istediği birkaç yazıyı hazırlamama yardımcı olmayı kabul etmişti. Bakanla görüşme çabalarımın sonuç vermediğini öğrenince eşinin aracılık etmesini önerdi. Gerçekten de birkaç gün içinde randevu sağlamayı başardı. Kendileriyle birlikte Ulus'taki yanan eski bakanlığa gittik. Sayın Yücel bizi ilgi ve duygu ile karşıladı. Lisede öğrencisi olduğuma değinince, "Sen şu köylü hak ve sorunları üzerinde benimle tartışmaya girişip dersimi yakan oğlan değil misin?" sorusuyla beni hayrete düşürdü. Bu duruma nasıl düştüğünü, nerelerde ve nasıl okuduğumu uzun uzun soruşturdu. Anlattım. "Peki benden ne istiyorsun?" sorusuna uygun bir yerde öğretmenlik yanıtını verince durakladı. Kafasında beliren soru işaretlerini bir süre kafasında evirip çevirdikten sonra ünlü tok sözlülüğüyle "Oğlum, bu halinle görenlere nasıl öğretmenlik yapabilirsin?" sorusunu kemküm etmeden önüme koyuverdi. "Özür dilerim efendim. Size görev istemek için gelenlerden diploma dışında bir güvence istemezsiniz. Onları atarsınız. Başarılı olunca tutar yükseltir, olmazlarsa atarsınız. Belki aralarında sakatlığı hemen belli olmayanların benden de sakat oldukları sonradan ortaya çıkabilir. İstediğim sadece bir denenme fırsatı. Yararlı bulursanız kullanırsınız. İşe yaramadığım anlaşılırsa yol verirsiniz giderim." yanıtını verdim. "Sakın alınma. Söylediklerinde gerçek payı var. Senden yararlanabilmek için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Nerede görev istersin? Bak, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde açık bir pedagoji kürsüsü var. Yarın kuruluş yasası da çıkınca bir gecede profesör olur gidersin. İster misin orasını?" sorusunu yönelttim. Gazi Eğitim Enstitüsü pedagoji bölümünde görev alabilmeyi yeğleyeceğimi belirttim. Nedenini sordu. Oranın beklentilerimi gerçekleştirmeye daha elverişli olduğuna değindim. "Sen bilirsin." diyerek Yüksek Öğretim Genel Müdürünü çağırdı. Atanmam için gerekli olanı yapmamı söyledi. Birkaç gün içinde noterden diplomalarımın çevirilerini yaptırdım. Bir de dilekçe bağlayarak bakanlığa verdim. Her şeyin yoluna girdiğinden emin gibiydim. Sonsuz bir güven ve mutluluk içinde bakanlıktan gelecek atanma emrini alıp hemen işe başlamak istiyordum. Fakat günler, haftalar geçiyor, ses soluk çıkmıyordu. Yeniden genel müdürlüğe uğrayıp soruşturmaya kalktım. Sayın genel müdür, atanabilmemde yasal bazı zorluklar bulunduğunu, hukuk müşavirliğiyle bunlara çözüm aradıklarını, bir süre daha beklemem gerektiğini söyledi. Sonradan öğrendiğime göre memurlar yasasında göreve alınacak olanların bunu yapmaya mani bir hastalık ya da sakatlığı bulunmaması gerektiğine değiniliyormuş. Hukuk işleri ise getirdiğim sağlık raporunda körlük dışında bir özrüm olmadığı deyimine takılıyormuş. Atamayı engelleyici bir neden sayıyormuş. Halbuki yasa koşulsuz hiçbir özrü bulunmamayı değil, görevi yapmayı engelleyecek bir sakatlıktan söz ediyordu. Bunu öğrendikten sonra genel müdürle bir kez daha konuşmaya gittim. Batı ülkelerinde hemen her aşamadaki normal okullarda görev yapan görme özürlü bulunduğunu belirttim. Bunun da körlüğün öğretmenlik yapmayı engelleyecek bir özür olmadığını göstermeye yeteceğini açıkladım. Savunmamı haklı buluyor gözüküyordu. Fakat atanmamın kesinleşmesinde hiçbir ilerleme sağlanamıyordu. Başlangıçta bana tüm sorunlar çözüldü gibi gelmişti. Ama bu sonuçsuz gidip gelmelerle güz geçmiş, o yılın yoğun kışı bastırmıştı. Halamlar da ben de bu çabalardan bir sonuç çıkmayacağı kanısına kaptırmıştık kendimizi. Zorlu bir çöküntüye düşmek üzereydim. Viyana'da tanıdığım ve öğrenimini, büyük kesimini kızlarla kahvelerde oynaşarak geçirenler bile dönüp çeşitli yerlerde iş bulabilmişlerdi. Bense aylardır eli boş, bir kapıdan ötekisine dolanıp duruyordum. Son bir kez daha genel müdürlüğe gidip sonuç alamazsam memlekete dönüp beklemeyi kararlaştırmıştım. Bakanlığın üst katındaki orta avluya bakan açık koridorda adım sayarak genel müdürün oda kapısını bulmaya uğraşıyordum. Karşıdan gelen bir ayak sesi önümde durdu. Elini omuzuma koydu. Sonra onun tok ve güleç sesini duydum. Evlat, nasıl gidiyor işler? Göreve başladın değil mi? Aylardır gelip geçenleri bir nefeste aktardım. İyice öfkelenmişti. Koluma yapışıp beni makam odasına götürdü. Özel kalem müdürüne genel müdürü çağırmasını söyledi. Sonra ona beni yerin dibine sokan sert bir dille çıkıştı. Beni niçin aylardır gelgite bağladıklarını sordu. Sayın genel müdür karşılaşılan yasal zorlukları açıklamaya uğraşıyordu. Oysa gittikçe güçlenen bir öfkeyle tüm sorumluluğun kendine ait olduğunu, hemen bu işin sonuçlandırılmasını istiyordu. Genel müdürün bakana yakınmak için geldiğim kanısına varması beni çok üzüyordu. Fakat birkaç gün içinde şimdilik kaydıyla konferansçı olarak görevlendirildiğimi bildiren bir emir verildi elime. Ayrıca enstitüde yatıp kalkma olanağının sağlanması da belirtiliyordu. Hemen valizimi hazırlayıp Gazi'de bana verilen çatı katı odasına yerleştim. Kurulun bekar ya da ailesi Ankara'da olmayan hocaları bu katta oturuyorlardı. İlk sorunum yapının girdi ve çıktılarını öğrenerek yardım aramadan kendi başıma dolaşabilmekti. Geniş merdiven ve koridorları her katın yerleşim benzerliği yüzünden bundan bir zorluk çekmedim. Ancak buralarda yıldırım hızıyla konuşan ve çoğunluğu durumumu ve kimliğimi henüz bilmeyen öğrencilere karşı uyanık bulunmam gerektiğini kısa sürede öğrendim. Aşılması gereken ikinci engelse çevreye kendimi kabul ettirebilmekti. Okul müdürü ve yardımcıları ile ilk temasta yeterince nazik davranılmakla birlikte ne işe yarayacağımı pek kestiremedikleri fakat tahammül etmek zorunda oldukları bir yaratık karşısında kalanların soğuk uzak duran tutumunu sezer gibi olmuştum. Daha sonraları öğrendiğime göre burada böyle sorumluluk ve görevleri pek de belli olmayan ve bir yetkilice korunan birkaç kişi daha varmış. Yer içer, yatar, kalkarlar ve düzeni bozmadıkça bir şey söyleyen de çıkmazmış. Bunların her birisi o ortam içinde kendilerine yeteneklerinin el verdiği ölçüde bir işlev geliştirmişti. Akıllı ile deliyi ayıran çizgi üzerinde bulunduğu kanısına vardığım birisi, deli dolu konuşmaları, söz salatasını andıran övgü ve taşlamaları ile kurumun orta oyuncusu gibiydi. Bir ötekisi ise kapıcıdan müdüre kadar herkesin gönüllü yardımcısıydı. Herhalde beni de kendi sınıflarından saydıkları için en yakın ve sıcak ilgiyi başlangıçta onlardan görmüştüm. Belki kurum yetkililerin bir kesimi de beni kafalarından bu takıma sokmuştu. Ancak eğitim bölümü hocalarınca ilgi ve içtenlikle karşılandım. Bölüm başkanı Sayın Fikret Kanat, şimdilik bölümün birinci ve ikinci sınıflarına haftada ikişer saat marazi ruh bilim konusunda konferanslar vereceğimi duyurdu. Öğrenimini Viyana'da yapan Baymur, yemeğe çağırıp ailesiyle tanıştırdı. Benden kısa bir süre önce Birleşik Amerika'dan dönen Cırıtlı'da kafa dengi bir dayanak buldum. O güne kadar öğretmenlik yaşantım yalnız kör öğrencilerle olmuştu. Antep'teyken de birkaç kez halk evinde özel eğitim konusunda birkaç konuşma yapmıştım. Bu nedenle bir yüksek okulda ders vermek yüz yüze kalacağım yeni bir yaşantı gibi geliyordu ve beni istemediğim bir gerilim içine itiyordu. Anladığıma göre bölüm öğrencileri ilkokullarda en az 3 yıl öğretmenlik yapmış ve delikanlılık fırtınasını atlatmış kişilermiş. Aralarında evli ve çoluk çocuğa karışmış olanları çoğunluktaymış. Benden yaşlı olanları bile varmış. Gene de görev başında izlemem gereken tutumu kararlaştırmanın yararlı olacağını düşündüm.